Ayrım 7. Sayfa 84. Kara Ayakoğlu kentten döner dönmez hanayına kapandı. Haberler iyiydi ya da kötü. Savaş başlamıştı. Durmadan insan öğütüyordu savaş. Balkanlarda bir ateş yanmıştı ki asker yetiştiremiyorlarmış. Şube başkanı yeni bir buyruk beklediklerini söylemişti. Mütevelli oğullarının selamlığında otururken. Bey'in hatırını sormaya gelmiş, olanları anlatmıştı. Yakındı fermanın gelmesi. Böyle giderse birkaç kurayı askere almak gerekecekti. Zaten dönüyordu Karaayakoğlu. Vesileyi özlemişti. Bunu duyunca daha çok sevindi. Satı, ova dönüşü Hasan'la evlenince ağanın kocamış gönlünü tazelemek için vesileyi bulmuştu Fadime. Zaten iki kez isteyen olmuştu kızı, vermemişti Halil. Bir daha da ayaklarını kesmişti görücüler. Ömer'in kızıydı vesile. Hasan'ın amcası Ömer'in en küçük kızı. Öndeki iki kız yine hanayda kalmışlardı. Biri Murtaza'nın büyük oğluyla, biri de Çoban Yamaç'ın Müslimi'yle evlenmişti. Vesile en küçüğü, en güzeliydi kızlarının. Hasan tarafına çekmişti. Güzün alıcısı çıkınca Hasan olayından kızgın olan ağa terslemişti. 16'sına basıyordu kız. Anası iyice üzülüyordu bu durumdan. Geçen bahar biri çıkmıştı. Daha küçük demişti ağa. Parmak kadar daha. Usanmadım yediği içtiğinden. Haklıydı. Bunca yıl beslemişti kızı. Bir hizmetini görmeden vermezdi hanay dışına. İçeriden ırgatlardan biri isteseydi düşünürdü belki. Ama dışarıdan istiyorlardı. Köyden bir hizmeti geçmemişti ki daha ağaya. Yediklerini giydiklerini ödesin. Ses etmemişlerdi o zaman. Ama 16 yaşına varıyordu artık. Bu güzde vermeyince bir düşündüğü var ağanın demişlerdi. En başta Fadime demişti. Zeliha öleli bir yılı aşıyordu, ortağı Zeliha. Ağanın bir odası boş kalmıştı, doldurmalıydı. Kara ayaklar hanayının geleneğiydi bu. Ağanın iki karısından biri yittiğinde kalan yerine daha genç, daha güzel birini bulmakla yükümlüydü. Geleneği bozan cehenneme giderdi. Dayak yerdi daha yeryüzündeyken ağadan. İyisi mi dayağı yemeden, cehennem kuşkusuyla içi kabarmadan kendi eliyle bir uyarını bulup gönlünü etmek gerekti. Satıya bunun için konuk gitmişti. Gitmişti ya, Sevda tüm düşünceleri alt üst etmişti ovada. Pişman oldu. Kız daha küçük dediğine ağa ses etmiyordu. Bir şey belli etmiyordu. Ama gece karanlığındaki o kudurgan öfkesinden her şeyi anlıyordu Fadime. Tez tutmalıydı elini. Bu görünmez öfkenin ardından olur olmaz şeylerden ötürü dayak yemek gelirdi artık. İkinci görücü de eli boş dönünce gözleri parladı Fadime'nin. Bir akşam yemeğinden sonra kahveleri eliyle kaynattı. Büyük bir saygıyla uzattı ağasına. Kendi de bir fincan doldurup höpürdetirken açtı sözü. Vesile güzel kız olmuştu. 16'sını da geçiyordu. Hem bildik tanıdık kızdı. Ellerinde büyümüştü. Uysaldı üstelik. Eğer bir sakınca görmezse tam ağasına göreydi. Zeliha'nın odasının boş durması üzüyordu onu. Kara ayakların şanına yaraşmazdı bu. Kara ayak hanayının her bir odası dolu olmalıydı insanıyla. Töreyi bozmak istemezdi ağası. İstemeyeceğine göre mehel de vesile ona. Bir düşünsündü. Eğer razı olursa, eğer buyruk verirse Fadime'ye hemen yarın Ömer'le karısını oturturdu dizinin dibine. Muştuyu verirdi. Düşünmedi Kara Ayakoğlu. Böyle işler Fadime'nin yetkisi içindeydi. Madem öyle istiyor, ağasını düşünerek kara ayakların töresine göre davranıyordu. Bir şey diyemezdi. Töreler ne yasa kıldıysa uygulasındı bildiğince. Bir an duraksadı yine de. Vesile pek genç, kendisi artık yaşlanmış değil miydi? Güldü Fadime. Erin yaşlısı olmazdı. Hem kocamamıştı ağası daha, bilmez miydi? Artık unutmaya başladığı o düş geceleri ansımaz mıydı hiç? Bunları yaratabilen bir er, 100 yaşında bile olsa genç sayılırdı daha. Kadının aklı mı ererdi böyle şeylere? Onun görevi erini mutlu kılmak değil miydi? Anlıyordu. Kendisi bu görevi tam yerine getiremiyordu artık. İki oğlan vermişti ağasına, bir de kız. Kız evlenmişti. Derbentli Selim oğlanın Halili'yle. Efesinin ardındaki bir yiğitle. Kendisi yaşlanmıştı asıl. Eskisi kadar destek olamıyordu ağasına. Hana işlerinden başını alamıyordu. İşleri paylaşacak biri gerekti artık. O yönetimi mutfak işlerini yapardı. Yeni gelen de gecelerini süslerdi ağasının. Arada bir yoklarsa onu, bir hatırını sorarsa mutlu kılardı. Görevi buydu bundan sonra. Karaayak Hanayı'nın en büyük gelini olarak yapacak çok işi vardı. Ailenin yönetimi ondan sorulurdu. Bir kulun altından kalkacağı bir iş miydi bu? Coşmuştu Karaayak oğlu. Kaç kadınla evlenmişti şimdiye. Hiçbiri Fadime kadar anlayışlı olmamıştı. Hiçbiri böylesine açık yürekle içten davranmamıştı ona. Sevindi. Fadime yer yatağında sırtını dönüp yattığında omuzunu dürttü. Dön dedi. Acılı acılı bakmıştı anası. Ağa ikinci isteyeni de geri çevirince evde kaldı kızım demişti. Bir mutluluk duyamadan yaşayıp ölecek. Oysa biliyordu isteteni. Hasan'ın yoldaşlarından, akranlarından biriydi. Onun gibi değildi elbet. Olamazdı da. Hasan gibi bir yiğit 100 yılda bir gelirdi. Satı gibi bir güzeldi. Onlar başkaydı. Başka oldukları için bir masal içinde buluşmuş, masal kişiydiler. Bu oğlan gençti, çalışkanmış köylülerin deyişine göre. Dudu gelmişti, Ömer de, karısı da dünden razıydılar. Hatta kulağına gitmiş, bir iyice dargınlaşmıştı vesile. Artık he demeliydi ağa. Hakkıydı onun da mutlu olmak. İşte isteyene de çıkmıştı, versin de artık. Eğer olmaz derse yine bu yıl köylüleriyle birlik ovaya inecekti. Kesindi kararı. Vesilenin kararının bir hükmü olmazdı ki. Ağa hanayından bir kişi, ağa izin vermedikçe değil ovaya inmek, köye bile gidemezdi. Arada bir kaçan olurdu. Yıllarla ölçülen aralardı bunlar. Ağa namusuna leke sürülmüş, kendi kızı ya da karısı kaçırılmış gibi öfkelenir, adamlar salardı arkalarından. Bulup yitirinceye değin. Olsun, izin isterdi. Olmazsa kaçardı o da. Ova yönlerinde bir yerlere izini yitirirdi. Bulamazdı Karaayak oğlu. Ovada erkek çokmuş, dişi de. Köy kızlarından duyardı oralarını, öyküleri de. En sonuncusu Satı'nınkiydi. Bir yaş küçüktü Satı ondan. Hatta 2 yaş sayılırdı. Aylar da var derdi anası. O koca karı soğuklarında doğmuştu. Sen kestane zamanında. O bir masal mutluluğundaydı şimdi. Bir masal sevdadan sonra. Vesile ise evde kalmış bir koca kız. Veriverseydi ya işte isteyene, vermiyordu. Evlenmiş, ikinci çocuklarını bekleyen akranları konuşurken yeriniyordu. Neden onun da bir efesi olmasındı, yatağını ısıtan? Neden çocukları olmasındı, bir ağanın keyfi için? Çirkin miydi vesile, yoksa bir niyeti mi vardı ağanın? Neden engel oluyordu kısmetine? Neden her gelini geri çeviriyordu? Davut için olmasın. Yok canım, Davut kardeşi sayılır onun. Birlikte büyüdüler. Hem Davut'tan ay büyüklüğü var, olamaz. Öyleyse, bilinmez ki, akıl ermez ki ağa kişinin işine. Vardır bir bildiği. Boyun bükmek yaraşır onlara. Boyunlarını büküp beklemek. Bir kez açar ağzını ağa dediğin ve olsun der. Şöyle ya da böyle olsun. Ondan sonrası olur artık. Ömer, kızının içindeki tedirginliği bakışlarının dalgınlığından anlıyor. İnmiyor hanaya. Koyunlarını önüne kattığı gibi en uzak yaylaklara götürüyor onları. Acılı vuruyor kavalı artık. Koyunlar ağır ağır yürüyor, ağır ağır çiğniyorlar ağızlarındakini. Taze yeşil otlar henüz baş vermemiş. Toprak karlarla örtülü. Dağ yamaçlarında lekesiz bir beyazlık. Bu havada koyun çıkmaz ağıldan. Ömer'in işine karışılmaz ki. Çobanlık konusunda bir tek söz söylenmez ona. Çünkü kimse onun kadar anlayamaz bu işten, bilemez. Koyunlarla konuşur o, dertlerini anlar, isteklerini yerine getirir. Koyunlar da onunkileri. Bu yüzden kar üzerinde ince tırnak izleri bırakarak dolanıyorlar önünde. Yemliklerinden bütün bir gece işkembelerine indirdikleri samanı gevişliyorlar. Ot olmadığını biliyor çobanları. Ama bir derdi var. En yakını değil mi onlar? Derdini ortak arıyor. Daha iyisini mi bulacak? İşte kavalın anlattıkları ortada. Bir tedirginlik, bir üzünç. Fadime haber salmış. Ömer'le konuşmak istiyormuş. Hayırdır inşallah. Damadı bir koca yamacı tırmandığına göre önemli bir iş olmalı. Ağa karısı niye çağırsın onu? Var bir şey. Çok önemli bir şey hem de. Mart güneşi karlar üstünde soluk ışıklarını gezdirirken çevirdi koyunları. Ağıla yerleştirdi, yemini suyunu verdi. Geniş adımlarla hanaydan girdi. Karısı elleri önüne kavuşmuş bekliyordu. Fadime kadının çağırdığını söyledi. Hemen gitsinlerdi. Belki hayırlı bir iş vardı. Belki yeni bir istekli çıkmıştı vesileye, bilinmezdi. Ağa bu kez razı gelecekti anlaşılan. Son kıvançlarını duyacaklardı. Ah öyle olsaydı, bir razı gelseydi ağa, sen Ömer'deki coşkuyu seyreyle. Durmamaları gerekti. Fadime kadın ne söyleyecekse bir an önce desindi gayri. Öğrensinler, aydınlansınlardı. Yan yana yürüdüler. Yan yana diz çöktüler yemek odasında. Fadime kadın tesbih çekiyordu. Onlar diz çökünce başını kaldırdı. Sonra anlattı içindekini. Vesile'yi severdi. Kendi kızı gibi, elinde büyümüştü. Kendi istediği gibi yetiştirmiş, tam bir hanım kadın yapmıştı. Ev işinde yekta, kadın işinde usta bir kız olmuştu. Büyümüştü de, neredeyse kocuyordu. Ağa karısı olarak düşünmesi gerekti onu. Düşünmesi, bir hayırlı kısmetle başını bağlaması gerekti. Düşünmüştü o da ve kararını vermişti. Zeliha, hanayın bir odasını boş, ağasının yanını tutamaksız bırakmıştı. Kendisinden de geçmişti artık. Bir devlet kuşu konduracaktı Ömer'le karısının başına. Vesileyi ağaya veriyordu o. Bir diyecekleri var mıydı? İnanmaz parıltılar ışıdı karı kocanın gözlerinde. Dikildiler, dizleri üstünde yükseldiler. Gerçekten devlet kuşuydu bu. Kızları, Irgat Ömer'in garip kızı ağa karısı olacaktı. Torunları ağa çocuğu. Kara ayaklar hanayına gelin verecekti Ömer ha, hem de ağaların en yücesine. Bekliyordu Fadime. Gözlerindeki parıltıdan anlamıştı cevaplarını. Zaten bir kez ağa istedikten sonra hayır deme olanakları yoktu. Belli bir kuraldı bu ama isteksiz olurdu. İsteksizlik de kalp kırgınlığı yaratırdı. Umurlarında değildi tabii. Değildi ya, kendilerine alıyorlardı kızı. Ama babanın da gönlü olsundu bir. Hatırları sayılsındı. Bundan sonra Karaayakoğlu'nun kaynatası olacaktı köyün içinde. Saygı hanaydan başlardı, hanaydan yürür giderdi bozdağı üzere. Kadın kocasına baktı, cevabı Ömer'in bildirmesi gerekliydi. Bildirdi. Ağa nasıl münasip gördüyse öyle olacaktı. Fadime kadın nasıl istiyorsa, Vesile onların değil, daha çok Fadime kadının kızı değil miydi? Az mı emeği vardı üstünde? Kızıyla birlikte hiç ayırmadan büyütmemiş miydi? İsteklilerin çoğu korkmuyor muydu? O ağa hanayında ağa kızıyla birlik yetişti. Ancak bir ağa mutlu kılar onu diye düşünmüyorlar mıydı? Neden az olmuştu isteklisi? Hep bu yüzden. Eti Fadime kadınındı, kızlarının, kemiği onların. Nasıl bilir, nasıl dilerse öyle yapsınlardı. Haber gitti Süllü'ye. Telaşlı bir akşamüstü yaşandı hanayda. Sonra Karaayakoğlu'yla gariplerin Ömer'in Vesilesi baş başa bırakıldı. Irgatlar ödüllerini aldılar, o kıvançla uzandılar yataklarına. Süllü diş kirasını kuşağının arasına soktu. Yine genceldi Halil Ağa diye düşündü. Yine tazeledi gönlünü. Kocamaz bu adam. Dördüncü karısının en küçük kızıyla yaşıt bir avrat attı yatağına yine. Demek niyeti kendine ayırmakmış Ömer'in kekliğini. Bu yüzden gidenleri geri çeviriyormuş. Bilir o işini, hem de hepimizden iyi bilir. Ömer bir daha çıkmadı yaylağa. Bahar karların beyazını toprağın yeşiline çevirinceye kahvenin peykesine bağdaş kurdu. İlk günler üzerinde alayla dolaşan bakışlar giderek saygıya dönmüştü. Doğrusu akıllı çıkmıştı Ömer. Ahir ömrünü sağlama bağlamıştı. Kızı kara ayakların geliniydi artık. Bir de torun verirseydi ona, bu yörenin en geniş, en verimli topraklarında pay sahibi olurdu. Tüm yaşantısı kahve peykesinde sohbet kurmakla geçebilirdi. Dağlara çıkmasının, koyunlarla uğraşmasının bir gereği kalmamıştı. Çobanlar yetiştirmişti, onlar alırdı yerini. Kente bile inmezdi kurban bayramlarında. Sürüyü başkaları götürür, kurbanlıkları onlar satardı artık. Köyünde tamamlayabildi yaşamını. Rahat içinde, kıvanç içinde sürdürebilirdi. Karaayakoğlu'nun kaynatası olmak, zengin olmak demekti. İşte Ömer bu olanağı elde etmişti. Hem de soyunda bir ağalık, bir beylik bulunmadığı halde. Kolay mıydı Halil Ağa'nın bir kızla evlenmesi? Ya sevdalanmalıydı ona ya da en az kendisi kadar güçlü bir kişinin kızı olmalıydı. Oysa Süllü'nün dediğine göre sevda yoktu Vesile ile Ağa arasında. Ömer de bildikleri, tanıdıkları bir kişiydi. Böylesi bir olanak kim bilir kaç kuşakta bir doğardı. Ve kim bilir kaç kuşak sonra bir garibin kızı gelin giderdi Ağa hanayına. Dağlardayken kaçırdığı namazları ödüyordu Ömer. Çobanlık yaptığı dönemlerde aksatmıştı görevini. Gözünü kırpmaya gelmezdi koyun güderken, dağılıverirdi. Ne namaz bilirdi iyi bir çoban ne de uyku. İşte şimdi sabah namazı için aldığı abdestle öğle sonrasına kadar borç ödüyordu. Tüm kazaları kılıyor, sonra kahvenin peykesine kuruluyordu. Köylüler tümden yitmişlerdi artık. Tarlaları sivri, sert kayalarla bezenmişti. Hiçbiri kalkıp ekin ekmeye gitmiyordu. Bir yeğeni Hasan, "Daha umut var benim toprağımda," diyordu. "Tarhanalığı çıkarsam kâr kârdır. Eğer bir de bulgurluk kadar fazla alırsam, ova kazancı tüm yanımıza kalır. 2 yıl biriktirirsek kazancımızı, belki bir tarla buluruz, biraz düzgün bir yerden, toprağa taşından fazla. O zaman görün beni, içinden çıkmam Tanrı hakkı için. Çalışırım, ekerim, kendim biçerim sonra. Sarı başaklı, güler yüzlü harmanlarım olur. Döverim buğdayımı. Tanrı yücedir, garip kuşunun yuvasını yapar. Eğer yiyeceğimden fazla verirse kalanı sizindir. Ödünç değil ha, Tanrı armağanı olarak." Gülüyordu köylüler, gülüyor ve başlarını sallıyorlardı. Dilerlerdi öyle olsun. Zararı yok kendilerine vermesin. Yeter ki çabasını karşılayabilsin. Çalışkanlığını tümü biliyor, Tanrı da bilir. Bilir ve karşılardı emeğini. Belki ona bakarak onlar da çaba harcarlardı. Artırdıklarıyla yine tarlalar alabilirlerdi. Bir kez görsünlerdi hele, bir kez akılları yatsındı böyle bir şeyin olasılığına. Sonrası gelirdi artık, o eski mutlu günler gibi. Kışın tarlalarını ekerlerdi, yazın ova işini bitirir bitirmez döner, ekinlerini biçerlerdi. Eskiden öyle değil miydi? Çevre ormandı, tarlaları şahrem şahrem kabarırdı sürdükçe. Karaayak oğullarınınki gibi ama yamaçtaydı onların tarlaları. Karaayaklarınki hep düzlükte. Yamaç, orman uzaklaştıktan sonra selin karın önüne katılmıştı. Yitmişti artık. Oraya tohum atmak, boğazından kesmek demekti. Salıvermişlerdi. Derbent yöresinde davullar vuruldu. Ne toy mevsimiydi ne düğün. Acep nola ki bu davullar? Yoksa ağalardan biri evlenme zamanını mı şaşırdı? Olurdu ya, ağa kişiydi bu. Durmadan yaklaşıyordu davul sesi. Henüz zurnanın çığlıkları duyulmuyordu. Ama çok geçmez o da duyulurdu. Vadilerde kayaların sivri uçlarında dalgalanan gümbürtünün hemen ardından o da yankılanırdı kulaklarda. Bir nedeni olmalıydı bunun. Mutlaka bir nedeni olmalıydı. Yaşlılar gülümsediler. 30 yılı aşmıştı ki davul sesleri böyle yankılanmıyordu dağlarda. Anlamışlardı. Süllü gözlerinde giderek artan bir heyecanla tabakasını çıkardı. 93 savaşından kalmaydı bu tabaka. Bir düşman subayından almıştı. Savaş sırasında öldürdüğü bir sırmalı subaydan en hoşuna giden buydu. İyice ihtiyarlayan belleğini kurcaladı. Kurcalaması gereksizdi. Kendiliğinden gözünün önünde canlandı anılar. Gazi Osman Paşa'yı düşündü. O kara sakallı, endamlı yiğit kişiyi. Nasıl savaşmışlardı Plevne'de. Kum gibiydi düşman, kumcuk gibiydi. Onlarsa binleri aşmıyorlardı. Kalenin içinde kapana kısılmış gibiydiler. Tümünün bir anda yitmesi işten değildi. Ama Osman Paşa vardı başlarında, büyük komutan. Öyle oyunlar ediyordu ki Ruslara, saf saf eritiyordu. Bir güneş çıkmıştı sanki, dağların doruğunu aleve çeviren. Ve kardı düşman askerleri, eriyorlardı. Yenilmiyordu Osman Paşa, düşmüyordu Plevne. Rus çarı kendi gelmişti askerlerin başına. Ne demişti o zaman Osman Paşa? Yiğitlerini bir araya toplayıp o gür sesiyle nasıl konuşmuştu? "Gördünüz yiğitlerim," diyordu. "Kahramanlığın bedeli çok ağırdır. Biz Allahü Teala'nın nusreti ilahiyesiyle bütün Rus ordularını karşımıza aldık. Başkumandanları ve çarlarını da savaş meydanına getirdik. Gayrı zafer bize müyesser olunmuştur. Göreyim sizi, beni mahcup etmeyesiz. Ve yarup geçesiz küffarı." Azalmışlardı. Yiyecekleri, içecekleri tükenmek üzereydi. Kırılırdı bu asker. Kendi haline kalırsa düşman orduları bir ölüler kenti bulurdu karşısında. Oysa görevleri, ölmekten önceki görevleri düşmanı yok etmekti. Son saldırı en güçlüsü oldu. Asker en yüce kumandanından buyruk almanın gücüyle tek birini çekip öyle bir yürüdü ki şaşırdı düşman. Ruslar ve Polonyalılar biçili veriyorlardı. Ekin tarlasında orakçılar nasıl ilerler, işte öyle geçiyorlardı düşman saflarını. Geçtiler. Süllü hafif yaralarla sırtında ranza arkadaşı Musa'yı taşıyarak Tuna kıyısına ulaştı. Diğerleri de. Paşaları yoktu yalnız. Bir söz dolaştı bitkin asker arasında. Osman Paşa vurulmuş. Şehadet şerbetini içmiş savaş sırasında. Özlüyordu bunu zaten. Bir başkası öyle savaşamaz. Bir başkası öyle vuruşamazdı. Dudakları kıpırdandı Süllü'nün, dua ediyor sandılar, değildi. Bir marş canlanıyordu dudaklarında. Savaş öncesi onlara güç katan bir marştı bu. Tuna Nehri akmam diyor.